إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Kehf suresinde peygamberleri hem uyarıcı hem müjdeleyici olarak gönderdiğini bize bildirmişti. İnsanlar peygamberlerin vazifelerini anlayamamış, ya onu bir melek gibi görmek istemiş, çarşıda, pazarda yürümeyen, iş yapmayan, evlenmeyen, çocuk sahibi olmayan, uyumayan, melek gibi bir varlık olarak görmek istemişler. Peygamberlerin kendileri gibi bir insan olduğunu gördükleri zaman itiraz etmişler. Sen de bizim gibi bir insansın, başka bir şey değilsin demişler. Evet, onlar da bizim gibi insandılar ama onlara Allah vahyediyordu ve bizden istediklerini onlara bildiriyordu. Onların vazifesi bizi tebşir etmek ve inzar etmek. Allah'ın istediği gibi yaşadığımız takdirde cennetle müjdelemek, onun dediğin dışına çıktığımız takdirde de bizi cehennemle uyarmak. Vazifeleri buydu. Ama insanlar onların insan olmasına razı olamıyorlardı. Eğer Allah bir peygamber gönderecekse meleklerden göndermeliydi diyorlardı. Allah Azze ve Celle Kur'an'da bazı yerlerde onlara cevaben yeryüzünde yürüyenler melek mi ki meleklerden bir peygamber gönderelim? Madem ki yeryüzünde yaşayanlar insanlardır, o halde insanlara insanlardan bir peygamberin gönderilmesi kadar tabii bir şey olamaz. Bizim gibi düşünen, bizim gibi aciz, bizim gibi uyuyan, bizim gibi acıkan, bizim gibi korkuları olan, bizim gibi bir varlık olmalı ki bize örnek olsun. Bizim gibi aciz olacak ki biz onu kendimize örnek alabileceğiz. O da bizim gibi aciz ama buna rağmen şunları yaptı, şunları yaptı, şunları yaptı diyeceğiz. Ve bu şekilde o bizim için örnek olmuş olacak. Eğer melekler gönderilmiş olsaydı, yine ona da itiraz edeceklerdi. O melektir, biz melek değiliz diyeceklerdi. Yeryüzünde yaşayanlar melek mi ki Allah melekten bir peygamber gönderdi? O bizim gibi acıkmıyor, çalışması gerekmiyor, uyuklamıyor, korkmuyor. Bizi öldüren şeyler onu öldürmüyor. Dolayısıyla o bize örnek olamaz diyeceklerdi. İnsanoğlu peygamberlere uymamak için her bahaneyi söyledi. Mezardaki atalarının izinden gittiler. Peygamberlere uymak istemediler. Gökteki yıldızlara taptılar. Peygamberlere uymak istemediler. Elleriyle yaptıkları putlara taptılar. Yine peygamberlere uymak istemediler. Her şeye uydular. Allah'a ve Allah'ın gönderdiği peygamberlere uymak istemediler. Sürekli olarak mazeretler söylediler. Sürekli olarak bahaneler uydurdular. O da bizim gibi insandır dediler. Elbette insan olacak. İnsan olacak ki bize örnek olacak. İnsan olacak ki biz diyeceğiz ki o da bizim gibi insan olduğu halde bak şöyle şöyle şöyle yapıyor. Demek ki biz de yapabiliriz. Böyle söyleyebilmemiz için, onu örnek alabilmemiz için insan olması lazım tabii ki. Fakat insanlar insanlardan olan bir peygamberi kabul etmek istemediler. Eğer peygambersen haydi bize azabı gönder dediler. Halbuki peygamberlerin böyle bir vazifesi yok ki. Peygamberler tebliğ etmek, tebşir etmek ve inzar etmek için gönderildiler. Uyanları, peygambere itaat edenleri müjdelemek, onları cennetle müjdelemek, uymayanları cehennemle korkutmak üzere görevlendirildiler. Onlara azabı getirmek gibi bir vazifeleri de yok, böyle bir salahiyetleri de yok, kudretleri de yok. Sanki peygamberler onlara ben Allah'ım demiş, istediğimi yaparım demiş, size azap ederim demiş. Onlar da ona böyle cevap veriyorlar. Halbuki peygamber onlara ben kulum, sizin gibi aciz bir beşerim diyor. Gaybı da bilmem, elimden hiçbir şey de gelmez. Ben sadece Rabbimin bana vahyettiklerini size söylüyorum. Benim olağanüstü kudretlerim yok. Size hakikatleri anlatabilmem için de böyle bir şeye hacet yok. Madem ki Allah beni seçti, o halde Allah Azze ve Celle'nin benimle size göndermiş olduğu tebliğatı kabul edin. Kimle gönderdiğinin ne önemi var? Önemli olan Allah'ın kelamı mıdır değil midir? Fakat insanlar uymamak için hep bahane aradılar. Sen de bizim gibi yemek yiyorsun dediler. Haydi şu dağları uzaklaştırsana dediler. Haydi şu tepeleri altına çevirsene dediler. Haydi şu çölleri toprağa çevirsene dediler. Haydi şu çöllerin içerisinden ırmaklar akıtsana dediler. Haydi şu ölülerimizi diriltsene dediler. Ölülerimizi canlandır ve onlar senin peygamber olduğunu bize haber etsinler dediler. Dediler de dediler, aslında onlar hakikate uymak istemediler. Bir insanın peygamber olduğunu bunlar ispatlamaz ki. Bir insanın peygamber olduğunun en büyük delili onun ahlakıdır. Ve Allah Azze ve Celle buna ilaveten bütün peygamberlerine mucizeler de vermiştir. Ama onların istediği tarzda gözle görünür ve büyük o şekilde mucizeler verilmiş olsaydı, onlara daha fazla mühlet verilmeyecekti. Daha fazla mühlet verilsin diye Allah Azze ve Celle onlara bu şekilde mucizeler göstermek istemiyordu. Onlar böyle söyledikleri zaman Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e gelmiş, eğer istersen Rabbin bunları sana verecek. Safa'da, Merve tepeleri de altına dönüşecek. Eğer istersen Allah bu çölü toprağa dönüştürecek, içinden ırmaklar akıtacak. Efendimiz biliyordu ki bunları Allah gerçekleştirdiği zaman daha fazla mühlet tanımayacaktır. Bunu çok iyi biliyordu. Rabbimden mühlet isterim dedi. Rabbimden mühlet isterim. Onlara mühlet versin, düşünmeleri için onlara fırsat versin isterim. Efendimiz çok iyi biliyordu ki peygamberin vazifesi uyarmaktır. Peygamberin vazifesi müjdelemektir, korkutmaktır, hakikatleri tebliğ etmektir. Sonra onları kendi haline bırakmak ve onların içinden iman edecek olanların iman edebilmesi için onlara zaman tanımaktır. Çünkü Allah Azze ve Celle iman edenlerin bilerek iman etmesini istiyor. İman edenler düşünerek iman etsinler istiyor. Bir şeylerin zorlamasıyla değil, hatta bu bir mucize de olabilir. Mucizenin de zorlamasıyla iman edilmesi istenilen bir iman şekli değil. Düşünerek, taşınarak iman etmek. Allah'ın istediği iman şekli işte oydu. Nasıl ki biz bir insanı Müslüman olması için zorlayamayız. Nasıl ki dinde zorlama yok. Allah Azze ve Celle iman mevzuunda mucize ile bile zorlamak istememektedir. Mucize bile bir bakıma insanı zorlayıcıdır. Elbette peygamberin peygamberliğin ispat için mucizeler gereklidir ve verilmiştir. Ama onların her istediği zaman mucize verilmeyecektir. Onların istediği büyüklükte verilmeyecektir. Peygamberin peygamber olduğunu ispat edecek kadar verilecektir. Allah kime ne kadar vereceğini en iyi bilendir. Onun peygamberliğini ispat edecek kadar vermek ister. Ondan çok daha ötesini verecek olursa, o takdirde artık onlara mühlet verilmeyecektir. Ve peygamberler biliyorlar ki, kendilerinden evvel nice peygamberler gönderildi. Ve o peygamberlere bir takım büyük mucizeler verildi. Ve buna rağmen onlar o mucizeleri inkar ettiler. Ve o peygamberleri ya sihirbaz olmakla suçladılar, ya öldürmeye kalkıştılar. Demek ki büyük mucizeleri görmekle hemen de iman etmediler. Semud kavmi Hazreti Salih'ten şu kayanın içerisinden bir deve çıkar dediler. Allah Azze ve Celle onların istediğini verdi. Fakat sonra o deveyi öldürdüler. Musa Aleyhisselam'dan bir sürü mucizeler gördüler. Hepsini inkar etmediler mi? Ve bu sahirun alimdir demediler mi? Çok bilgili bir sihirbaz demediler mi? Halbuki hiçbir sihirbazın onları yapması mümkün değildi. Böyle söylediler. Efendimiz biliyordu. Onların istediği şeyler gerçekleşse bile, Rabbi onları verse bile yine sonuçta iman etmek istemeyenler etmeyecek. Ve yine sihirbaz diyecekler. Bir takım iftiralarda bulunacaklar. Ve İman etmesi mümkün olanlara da artık ondan sonra fırsat verilmemiş olacak. Onlara daha çok süre verilmemesine de sebep olmuş olacaklar. Onun için Rabbinden bunları istemiyordu. Kur'an işte bunları kastederek biz peygamberleri müjdelemek için göndeririz. Korkutmak için göndeririz. Böylesi olağanüstü mucizeler vermek için, böyle şeyler göstermek için değil. Peygamberlerin vazifesi hakikati anlatmaktır. Onlara sadece peygamber olduklarını ispat edecek kadar mucize verilir. Herkesin istediği kadar verilecek değildir. Bu şekilde Allah Azze ve Celle peygamberin gönderiliş gayesini anlatıyor. Peygamberlerin vazifesini anlatıyor. Peygamberlerin olağanüstü bir kudrete sahip olmadıklarını anlatıyor. Ama sanki böyle değilmiş de, sanki peygamberler kendilerinin olağanüstü kudrete sahip olduğunu iddia etmişler gibi. Onlardan tarih boyunca böyle şeyler istenildi. Peygambersen haydi azabı getir dediler.
Peygamberin vazifesi azabı getirmek değil, Allah'tan mühlet istemek. Peygamberler ümmetlerine karşı merhametli olarak yaratıldılar. Bir babanın evladına karşı şefkati gibi şefkat duydular. Ama onlar her seferinde böyle taleplerde bulundular. Ey Resulüm, biz peygamberleri bunun için gönderdik, seni de bunun için gönderdik. Onlar senden her ne istiyorlarsa istesinler. Senden evvelkilerden de böyle şeyler talep edildi. Onlara sonuç itibariyle yine sihirbaz dediler, başka bir şey demediler. Sana da aynı şeyler söyleyecekler. Sen vazifeni yap. Rabbin eğer onları azap etmek isterse azap edecektir. Rabbin onlara bir mühlet tayin etmiştir. O mühlet doluncaya kadar Allah mühletini kesmeyecek. Ta ki kıyamet gününde onlar, ya Rabbi bize biraz mühlet verseydin belki de adam olurduk diyemesinler. Gerektiği kadar mühlet verilecek. Artık bir daha değişmeyecek hale gelinceye kadar, bir daha anlamayacak hale gelinceye kadar, kendilerinin de anlayacağı hale gelene kadar, artık ondan sonra bir daha değişmeyeceklerini kendileri de itiraf edene kadar, onların meseleyi anlayabilmesi için, peygamberin peygamber olduğunu anlayabilmesi için gereken süre kadar, gerektiği kadar mucize verilerek, daha fazlası değil. Allah Azze ve Celle o yüzden bazı kafirleri 20 yaşında öldürür, bazısını 40, bazısını 60, bazısını 80. Ona ne kadar gerekiyorsa, onun meselenin aslını anlaması için ne kadar süre gerekiyorsa, onun iç aleminden Rabbul Alemin olan Allah ne kadar ilhamda bulunuyor, bir çeşit vahide bulunuyor, ne kadar onu ikaz ediyor, onu biz bilemiyoruz. Ama sonuçta dış alemden de iç alemden de kendisini ikaz etmektedir Allah. Ve o bütün bunlara rağmen yoluna devam etmek istediği zaman, artık anlamayacağı meydana çıktığı zaman, kalbi mühürlendiği zaman Allah o zaman canını alır. Ve o kafirler hakla batılı karıştırmak suretiyle hakkı ortadan kaldırmak isterler. Hakla batılı karıştırırlar. Sadece yanlışları söylerlerse o zaman insanlar çabuk uyanır. Biraz doğru söyleyecekler, biraz yanlış içine karıştıracaklar. Ta ki insanlar hepsini doğru zannetsinler. Ey Resulüm, kafirlerin stratejileri budur. Allah Azze ve Celle onların stratejisini bize öğretmektedir. Onlar, ey Resulüm, böyle bir strateji izliyorlar. Hakkı yok edebilmek için batıl yollarla mücadele veriyorlar. Hem delilleri batıldır, hem de yolları batıldır. Batıl bir yolla, batıl delillerle. Dolayısıyla siz hakkı savunucuları olarak hiçbir zaman onların karşısında mağlup olmazsınız. Yeter ki hakkı bilin. Yeter ki hakkın delillerini bilin. İmanınızın esaslarının delillerini bilin. Ahiretin delillerini bilin. Peygamberin peygamber olduğunun, Resulullah olduğunun, kitabın kitabullah olduğunun, kelamullah olduğunun delillerini bilin. Delilleri bildiğiniz zaman hakkı ortaya koyabileceksiniz. Ve hakkı ortaya koyduğunuz zaman hak gelecek ve batıl zail olacak. Çünkü batılın hiçbir zaman haklı delili yoktur, meşru delili yoktur, akla uygun delili yoktur. Belki ona birisi cevap veremeyebilir, bir diğeri cevap veremeyebilir, ancak mutlaka o batılın batıl olduğunun delilleri var. Mutlaka Allah Azze ve Celle batılın batıl olduğunu ispat edecek delilleri müminlerin eline vermiştir. Ancak müminler o delilleri bilmiyorlarsa, o zaman batıl gelir, Hakkı değil ama o müminleri mağlup edebilir. Hakkı ispat edemeyen müminleri, aslında eğer hakkı ispat edecek kadar deliller bilmiş olsaydılar, müminler hiçbir dönemde, hiçbir mekanda mağlup olmayacaklardı. Ama onlar ilimle alakalarını kestiler. Delilleri öğrenmediler. Atalarından duyduğu kadar sadece o kadar kabul ettiler. Delilleri bilmeyince kendileri de aynel yakin bir imana sahip olamadılar. Hatta birçoğunda ilmel yakin iman da hasıl olmadı. Birçoğunda şüpheler ve zanlar hasıl oldu. Delil bilmeyen insan nasıl olur da inanması gerektiği kadar inanabilir? Nasıl olur da ilmel yakini aşıp aynel yakine ulaşabilir? Böyle olmayan insan böyle bir iman ile harekete geçemez. Böyle bir iman ile batıla cevap veremez. Böyle bir zayıf iman ile onların karşısında susmak zorunda kalabilir. Delillerini bilmediği için imanı sarsıntıya düşebilir. Ey Resulüm, onlar böyle bir strateji izleyecekler. Batılı hakkın üzerine galip kılmak için çeşit çeşit entrikalar yapacaklar. Batıl yollarla ve batıl delillerle, siz eğer gerçek delilleri bilecek olursanız elbette ki onlara cevap verebilirsiniz. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlerin hakkı ispat edecek gerçek delillere sahip olması gerektiğini işaret ediyor. Madem ki müminsiniz, madem ki davanızın hak olduğuna iman ettiniz, o halde hak olan davanın hak delillerini de bileceksiniz. Yoksa bir gün gelir akıllı bir kafir, bir laf cambazı, bir demagoji ustası, bir gün gelir bir felsefeci ve imanınızdan edebilir Allah muhafaza. Cevap veremeyebilirsiniz. Delilleriyle meseleyi bilmediğiniz için o zeki adam, o felsefe ustası ama aslında yanlışı söyleyen, yanlışı yanlış delillerle savunan ama belki de kıvrak delillerle ortaya koyduğu için doğru zannedilen o adamın karşısında hakkı savunamayabilir ve hakkı üstün getiremeyebilir ve kişi kendisi bu sefer imanından şüphe etmeye de başlayabilir. Böyle olmaması için müminler meseleleri delilleriyle bilecek, hakkı hak yollarla ortaya koyacak, hakkın delillerini ortaya koyacak ve bu şekilde hak ortaya konulduğu zaman batılın zail olduğunu göreceksiniz. Allah Azze ve Celle kafirlerin stratejilerini öğretirken Müslümanlara da strateji öğretmiş oluyor. Ve sonra onlar ne kadar zalim kimselerdir. Allah'ın ayetleri kendilerine hatırlatılır. Onlar yüz çevirirler. Başka şeylere yüz çevirirler. Halbuki Rablerinin ayetleri onlara hatırlatılmaktadır. Onlar hakikate karşı ilgisiz kalmak istemektedirler. Hakikati aramayanlara, ilgi duymayanlara Allah Azze ve Celle hiçbir zaman iman nasip etmemiştir de etmeyecektir de. İraz edenler, hakikate karşı ilgisiz olan, yüz çevirenler, yanımda bunları konuşma gibi düşünenler, nereden geldi bu hoca diyenler, nereden başımıza bela oldu bu adam diyenler, ne güzel burada keyfimize göre davranıyorduk diyenler, nereden bu adam çıktı geldi, rahatımızı bozdu gibi düşünenler, kimdir bunlardan daha zalim olan? Ve men azlem, kimmiş daha zalim? İşte böylelerinden daha zalim olan var mıdır? Rabbinin kelamına kıymet vermez, başka şeylere kıymet verir. Yanında kolay para kazanmanın yollarını konuşacak olsaydınız, gözleri fal taşı gibi açılırdı. Asla iraz etmez, yüz çevirmezdi. Tam tersine bütün dikkatiyle dinlerdi. Filan yerde hazine var deseydiniz, peşinize düşer, yalvarırdı. bana onun yerini söyler misin derdi. Kolay para kazanma yolunu biliyorum deseniz, size yalvarır elinizi ayağınızı öperdi. Ama siz ona cennetin yolunu söylemek istediğinizde uzaklaşmak ister. Uzaklaşmak ister. Konuyla ilgilenmek istememektedir. Çünkü her ne kadar ahirete iman ettim dese de aslında iman etmemektedir. Öyle söylemektedir ama aslında iman etmemektedir. Gerçekten ahirete iman etmiş olsaydı, yanında Allah'ın ayetleri ona hatırlatıldığında, ahiretten bahsedildiğinde, cennetten, cehennemden bahsedildiğinde bu önemli mevzu karşısında ilgisiz kalamazdı. İlgisizlik aslında ahirete imanın olmamasından kaynaklanıyor. Gerçekte cennete ve cehenneme iman etmiş olan insanın bu hakikatlere karşı ilgisiz davranması mümkün olamaz. Birisi kendisine şunun sonunda cennete gideceksin diyecek ve o da buna iman edecek ama yine de ilgi duymayacak, konuyu araştırmayacak. Ya da birisi kendisine şöyle yaşamaya devam edersen cehenneme gideceksin diyecek ve o buna rağmen ilgi duymayacak. Böyle bir şey mümkün olamaz. Ahirete iman etmiş olan bir kimse için böyle bir şey mümkün değildir. Kendisine Rabbul Alemin'in ayetleri hatırlatıldığı zaman iraz edenler, futbol maçı konuşulduğu zaman konuya balıklama dalanlar, malla ilgili bir mevzu konuşulduğunda, makamla ilgili bir mevzu konuşulduğunda, hatta partilerle ilgili, seçimlerle ilgili siyasi bir mesele konuşulduğu zaman, konuyla ilgilenen, sabahlara kadar tartışan, gerekirse akrabalarıyla bile bundan dolayı arasını açan adamlar, futbol maçına bile Rabbul Alemin dediği, Rabbim dediği, mabudum dediği Allah'tan daha fazla kıymet verenler, mala, mülke ve makamı Allah'tan daha fazla kıymet verenler, futbol maçına bile, takım tutmaya bile Allah'tan daha fazla kıymet verenler, yanlarında cennet ve cehennemle ilgili bir mevzunun konuşulmasını istemeyenler, hayatlarını değiştirmemek için, hayatlarını değiştirebilme cesaretini gösteremedikleri için, fikir değiştirmek kolay ama hayatı değiştirmek hiç de kolay değil. Bunu yapmayı göze alamayanlar konuyla ilgilenmez ve yüz çevirirler. Futbol maçıyla ilgili konuşulduğu zaman nasılsa hayatı değişmeyecek. Nasılsa hayatını değiştirmesi gerekmeyecek. Malla ilgili konuşulduğu zaman nasılsa hayatını değiştirmesi gerekmeyecek. Siyasi bir mesele konuşulduğu zaman nasılsa hayatını değiştirmek zorunda kalmayacak. Bunlar sadece fikirsel meseleler. Fikir değiştirmek kolay. Fikirle ilgili konuşmak da kolay. Ama hayatı değiştirmek kolay olmayınca o meselelerden yüz çevirecek. Halbuki dünyadaki en ehemmiyetli mesele bu. Ölümden başka bir gerçek var mı? Öleceğiz ve hesap vereceğiz. Şu dünyanın boşu boşuna yaratılmış olması mümkün müdür? Bir çay kaşığını yapan fabrikaya sorsanız, bu çay kaşığını neden yaptın deseniz, laf olsun diye yaptım der mi? Çayı karıştırın diye yaptım der. Bir çay kaşığı bile laf olsun diye yapılmazken, bu kadar varlıkların laf olsun diye yaratılmış olması mümkün mü? Sayamayacağınız kadar dünyalar, hatta yıldızları, gezegenleri boş verin, galaksileri bile sayamazsınız. Teleskoplar geliştikçe galaksilerin sayısı artıyor. Evvelden 100 milyar kadar diyorlardı. Teleskoplar gelişince 200 milyara çıkardılar. Allah bilir, belki de başka uzaylar da var. Allah Azze ve Celle bu kadar varlıkları, Her bir çiçeğin bir santimetre karesi bir harika. Bir yapraktaki hücreler bir harika. Vücudunuzdaki trilyon trilyon hücreler bir harika. Elinizi parmağınızı oynatmanız bir harika. Ağzınızdan bir kelimenin çıkması, boğazınızdan bir sesin çıkması bir harika. Toprağın içerisinden ağacın çıkması bir harika. O odunun içerisinden elmaların, armutların çıkması da bir harika. Basıp da geçtiğiniz, kıymet vermediğiniz otlar da bir harika. Kesip yediğiniz hayvanlar da bir harika. Her bir hücresi de bir harika. Bütün bu kadar varlıkların hepsinin laf olsun diye yaratılmış olması mümkün müdür? Rablerinin ayetlerine karşı ilgisiz olanlar, bütün varlıklara karşı kör olmak istiyorlar demektir. Bütün bunca varlıklar laf olsun diye yaratılmıştır demek istiyorlar. Bu kadar varlıkların laf olsun diye yaratılması akıl kârı mıdır? Elbette ki bir maksat için yaratılmıştır. Bunun üzerinde durmak istemeyenler, onlar sadece bu dünyada daha fazla nasıl kazanabiliriz, nasıl daha yüksek makamlara çıkabiliriz veya çor çocuğundan başka bir şey düşünmeyenler, bütünüyle bunlara kafasını takmış, onun dışında en önemli gerçeğe kafa yormayan, ölüm diye bir gerçek var. Bu gerçeği düşünmek istemeyen, bir gün senin de kalbin duracak ve sen de toprağa gireceksin. Bundan başka gerçek yok. Üzerine bir ton toprağı dökecekler, seni orada bırakıp gelecekler. Bundan başka bir gerçek yok. Vallahi Azze ve Celle elbette ki bu hayatta ne yaptığının hesabını soracak. Çünkü Allah adalet sahibidir, adaleti gerçekleştirmelidir. Bütün bunları düşünmek istemeyenler, Rablerinin ayetleri söylendiği zaman, onlara hatırlatıldığı zaman, iraz edip yüz çeviren adamdan daha zalim olan kimdir? Allah Azze ve Celle, sen böylelerine ne yaparsan yap, bunlar iman etmezler buyuruyor. Sen bunlara davette bulunsan, bunlar asla iman etmezler, hidayet bulmazlar. Çünkü onlar hidayeti istememektedirler. Kul hidayeti istesin diye Allah Azze ve Celle ona hidayet arzusu vermektedir. Kul hidayeti istemeyi isteyecek. Allah Azze ve Celle ona bu arzuyu veriyor. Her doğan İslam fıtratı üzere yaratılıyor. Hidayeti arzu etsin diye Allah ona gereken arzuyu da veriyor. Ama onu icbar etmiyor, zorlamıyor. O arzuyu arzu etmesi için onu zorlamıyor. Onu da ona bırakıyor. İşte imtihan oradadır. Onu ona bırakmaktadır. Artık ondan sonra kendisi onu arzu edecek. O Allah'ın verdiği arzuyu kabul edecek. Ve konu üzerinde düşünecek, kafa yoracak, ona zaman ayıracak. Ve ya Rabbi bana doğruyu anlamayı nasip et diyecek. İşte o zaman kendisine hidayet edilecek. Hidayet zorlamayla verilmiyor. Kul ilgi duyacak. Allah'ın kendisine gönderdiğine karşı ilgi duyacak. Allah ilgi duymayan adama, kendisine verdiği ilgiyi reddeden, hidayet arzusunu reddeden adama neden hidayet etsin? Hakikate karşı ilgi duymayan adama Allah neden hidayet versin? Ey Resulüm, sen onlara ne kadar anlatırsan anlat, onlar asla hidayet bulmazlar. Bütün bunlara rağmen ve Rabbukel gafuru zurrahmem. Senin Rabbin gafurdur ey Resulüm. Mağfiret sahibidir. ve rahmet sahibidir. El-Gafur olan Allah, Tevvab olan Allah bu sıfatlarıyla yine de onları bağışlamak istemektedir. Onlar her ne kadar hakikate ilgi duymasalar bile, sen onları anlattığın zaman belki içlerinden bir kısmı iman edecek. Hepsi aynı olmayacak ey Resulüm. Sen onları davet edersen de iman etmezler dedikten sonra bu ayetin gelmiş olması, ayetler arasında böyle bir bağlantı var. Yani ey Resulüm, sen onları davet etsen de onlar hidayet bulmazlar. Ama yine de sen davet etmeye devam et çünkü hepsi bir olmazlar. Rabbin yine de gafurdur. Rabbin yine de rahmet sahibidir. Bağışlayıcıdır ve merhametlidir. Onların içerisinden hakikate birazcık meyledecek olursa birisi, Rabbin onun elinden tutar yine de çeker. Geçmişini de mağfiret eder. Ve ona merhametiyle muamele eder. Sen anlatmaya devam et. Fezekkir in nefaati zikra. Öğüt ver eğer fayda verecekse. Yani fayda verecek. Öğüt mutlaka fayda verir. İn nefaati zikra. Fayda verecekse. Ev lem tenfa. Ya da fayda vermeyecekse de. Sen yine anlatmaya devam et. Seyezzekkeru men yahşem. Allah'tan haşyet duyanlar, Allah'a karşı saygı duyanlar ve Allah'tan korkanlar öğüt alacaklardır. Ve işte o zaman Rabbin de onlara karşı gafur sıfatıyla ve rahmet sıfatlarıyla muamele edecek ve ona hidayet verecektir. Sen anlatmaya devam et ey Resulüm. Bilemezsin. Kim ne zaman iman edecek bilemezsin. Acaba bu adam taş mıdır yoksa maden midir bilemezsin. Taşı ısıtırsanız çatlar. Madeni ısıtırsanız erir. Erimiş olan madeni modele dökersiniz ve ondan motor yaparsınız. Ona şekil verirsiniz ve o madenden motorlar yapılır. Bilemezsiniz. Anlattığınız insanların içerisinde taşlar da olacaktır. Madenler de olacaktır. Fezekkir in nefaati zikra. Sen bilemezsin, sen öğüt ver, öğüt fayda verecektir. Allah'tan haşyet duyanlar mutlaka öğütten istifade edecektir. Ey Resulüm, kimin maden olduğunu, kimin taş olduğunu bilemeyebilirsin. Hatta bazen bir insan maden olsa bile acaba kaç derecelik bir ısıda eriyecek bilemezsin. Kaç dakika ısıttığın zaman, kaç saat, kaç gün ısıttığın zaman eriyecek bilemezsin. Acaba onun erime derecesi kaçtır? Alüminyum filan derecede eriyor, bakır falan derecede eriyor, demir filan derecede eriyor. Her madenin erime derecesi bir değil. Onların içerisinden bir kısmı belki geç eriyecek, belki bir kısmı daha yüksek hararet ancak gerçekleştirebilirseniz eriyecek. Eğer sizin fırınınız küçük ise, hararetiniz az ise elbette ki demiri eritemeyeceksiniz. Ve o zaman bu maden değilmiş demeyeceksiniz. Benim fırınım zayıf geliyor diyeceksiniz. Mesela alüminyum diyelim ki 500 derecede eriyorsa, siz bunu götürüp 300-400 derecelik bir fırında eritebilir misiniz? Hayır. O zaman da bu maden değilmiş diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. O madendir ama senin fırının onu eritmeye yetmemektedir. Yahut da mesela demiri eritmek için diyelim ki 800 derece santigrat gerekiyorsa, sizin fırınınızda 600 derece ise belki alüminyum eritebilirsiniz onda ama demiri eritemezsiniz. Her insanı herkes eritecek değildir. Ahmet'i belki Mehmet eritebilir Ama Hasan'ı da belki Hüseyin eritebilir. Herkes herkes üzerinde tesirli olabilir diyemeyiz. Ben anlattığım halde bu adam anlamadıysa demek ki taşmış diyemeyiz. Belki de benim fırınımın harareti yetmiyor demeliyiz. Bizim anlattığımız insanların hemen taş olduğuna hükmetmemeliyiz. Ey Resulüm, Rabbin böyle mağfiret sahibidir. Sen anlat. Onların içerisinden hiçbir zaman anlamayacak olanlar da var. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışave. Kiminin kalbine Allah mühür basmış, kulağına mühür basmış. Artık anlamaz ve işitmez. Kiminin de gözlerine perde çekmiş, artık görmez. Summun bukmun humyun fehum la yerci'un. Kimisi sağırdır, kimisi dilsizdir, kimisi kördür. Hakikate dönmezler. Evet, öyleleri de vardır. Ama fezekkir in nefaati zikra. Sen öğüt vermeye devam et. Öğüt fayda verecekse, vermeyecekse de onların içerisinden bir kısmına fayda edebilir. Sen onları davet etsen de onlar asla ebediyen hidayet bulmazlar dedikten sonra, ama bil ki senin Rabbin mağfiret sahibidir. Bu mağfiret ahirette olacak olan bir şey değil. Çünkü bunlar kafir olarak ölmüşler. Kafir olarak ölmüş olanlara Allah kıyamet gününde mağfiret ile muamele etmeyecek. Onlar için El-Gafur ismiyle, Tevvab ismiyle muamele etmeyecek. Rahim ismiyle muamele etmeyecek. Allah Azze ve Celle El-Vedud ismiyle onlara muamele etmeyecek ve onları sevmeyecek. Onlar bağışlanmayacak. Ama El-Gafur bu dünyada Allah Azze ve Celle hidayeti isteyenlere, hidayeti araştıranlara hidayetiyle muamele edecek ve sonra onların geçmişlerini de mağfiret edecek, onları bağışlayacak. Yani eğer hidayet bulsalardı Rabbini mağfiret sahibi olarak göreceklerdi. Yani benim hayatım kafir olarak geçti, artık beni Allah bağışlamaz demeseydiler, yine de hidayeti arasaydılar, Rabbinin merhamet sahibi olduğunu düşünseydiler, hangi yaştan olursa olsun hakikate dönüş yapsaydılar, yine de Rabbini mağfiret sahibi olarak bulacaklardı. Merhamet sahibi olduğunu göreceklerdi. Efendimiz 100 kişi öldüren adamın bile Allah Azze ve Celle tarafından bağışlandığını ifade ediyor bize. 100 kişiyi öldürmüş adama bile Allah El-Gafurdur ve Zurrahmedir. Merhametiyle muamele etmektedir. Dolayısıyla şirk içinde olsa bile, hatta eğer ölmeden evvel şirki terk edersem, Rabbul Alemin'e ortak koşmaktan vazgeçerse, o bile yine sonuç itibariyle Rabbini El-Gafur olarak bulacak, Zurrahme olarak bulacaktır. Bunlar müminlere ve mümin olmak isteyenlere, günahkar olduğu için ümitsiz olanlara Allah'ın müjdesidir ve yol göstermesidir. Çünkü Allah bilmektedir ki şeytan böylelerini Allah'ın azabıyla korkutmakta ve onu ümitsiz kılmaktadır. Artık Allah seni bağışlamaz demektedir. Allah onların bu şekilde kandırıldığını bilmektedir. Allah onlara şeytanın nasıl geldiğini bilmektedir. Soldan, sağdan, önden, arkadan şeytanın nasıl yaklaştığını bilen Allah şeytanın yollarını kapamaktadır. Bu kadar günahım var, beni Allah bağışlamaz demesin diye. Ey Resulüm, sen de bil, müminler de bilsinler, hatta mümin olmayanlar da bilsinler ki Rabbiniz olan Allah merhamet sahibidir, mağfiret sahibidir. Dolayısıyla şeytan onları bu şekilde kandıramasın. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. De ki onlara, ey kendisine zulmetmiş kullarım, günaha batmış, kendisini cehenneme atmış olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah isterse bütün günahları da bağışlar. Şirkin dışında, kul hakkının dışında, kul hakkını da Allah isterse o kuluna bağışlatır. Yeter ki sen Rabbul Alemin olan Allah'ı memnun ederek bu dünyadan ayrıl. Senin üzerinde hakkı olanları da o gün orada memnun eder. Onlara da cennetini verir, seni bağışlatır. Sen yeter ki Allah'ı razı et. Sen yeter ki şirk üzere ölme. Ey kendisine zulmetmiş olan, kendisini cehenneme atmış olan, günahlarla dolu bir hayat geçirmiş olan kullarım, la taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şeytanın sizi ümitsizleştirmesine fırsat vermeyin. Şeytan sizi ümitsiz kılmak ister. Bu şekilde sizi tamamen kendi kucağına almak ister. O yüzden Kur'an rahmet sıfatından bahsediyor bize. Bil ki Rabbin gafurdur ve rahmet sahibidir. لَوْ يُؤَخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَزَابِ. Eğer Rabbin olan Allah, eğer onlar hemen bir günah işlediği zaman tutuverseydi onları, günahlarından dolayı hemen azap etseydi, o zaman azabı acele ederdim. Azabı acele etmemesi merhametinin delilidir. Eğer acaba Rabbimiz olan Allah el-Gafur mudur? Acaba zurrahme midir? Merak ediyorsan, acaba Allah tevvap mıdır, rahim midir? Allah'ın merhamet sıfatlarını hakikaten onda olup olmadığını, gerçekten Allah böyle midir? Merak ediyorsan işte sana cevap. Eğer Allah böyle olmasaydı derhal azap ederdim. Fatır suresine de benzer bir ayet var. Eğer Allah Azze ve Celle size mühlet vermeseydi, yeryüzünde her günah işlendiği zaman hemen ceza verse kimse kalmazdı. Yani hepinizin günahı var deniliyor. Yeryüzünde kimse kalmazdı. Kıyamet gününü anlatan bir hadiste Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'e diyecek ki, ey Adem, evladının içinden cehennemlikleri ayır. Adem der ki, Rabbim ben ne bileyim? Bunların içinden kaçta kaçı cehennemlik ey Rabbim? Allah buyurur ki 1000 kişiden bir tanesi dışında, gerisi cehennemlik. 999'u cehennemlik. Buna rağmen Allah Azze ve Celle onlara bu dünyada yaşamaları için mühlet veriyor, tövbe etmeleri için mühlet veriyor. Eğer bu kadar günah işleyen insanlara hemen ceza verilmiş olsaydı yeryüzünde bir tane insan kalmayacaktı. Burada da ona işaret ediliyor. Allah'ın mağfiret sahibi olduğu ispat ediliyor. Rabbin gafurdur. Rabbin merhamet sahibidir. İşte sana delilim. Eğer hemen azap etme konusunda acele etmiyorsa işte size delil. Demek ki mühlet veriyor. Ve o mühleti değerlendirdiği zaman kul tevbe istiğfar ettiği zaman mağfiret sahibi olan Allah mağfiret ediyor, ona cezayı kaldırıyor. Bir iyilik yapmak istediği zaman yapmasa bile ona bir sevap veriyor. Yaptığı zaman en az 10 sevap, 700 sevap daha da katlarıyla veriyor. Bir günah işlemek istediği zaman, vazgeçtiği zaman mağfiret sahibi olan Allah onu mağfiretiyle bağışlıyor ve ona günah yazmıyor. Günah işlemek istediği halde vazgeçtiyse, ama sevap işlemek istediği zaman vazgeçse, yapmasa bile yine ona bir sevap veriyor. Madem ki ben yapmak istediği halde o hayırlı işi yapmadığında bir sevap veriyorum. O halde kötü işi yapmak istediği zaman da yapmasa bile bir günah vereyim demiyor. Çünkü gafurdur ve zurrahmedir. O günah işlediği zaman da bir günah olarak yazıyor. İşte Allah'ın gafur olduğunun delilidir. Merhamet sahibi olduğunun delilidir. Günah işlemek istiyor, işlemiyorsa yazılmıyor. İşliyorsa bir günah olarak yazılıyor. Ama sevap öyle değil. İşlemek istese işlemese bile bir sevap yazılırken, işlediği zaman 10 katından 10.000 katına kadar yazılıyor. Allah Azze ve Celle kat kat arttırırız buyuruyor. İşte bütün bunlar Allah'ın gafur olduğunun ve merhamet sahibi olduğunun delilidir. Eğer merhamet sahibi olmasaydı, o takdirde her günaha derhal ceza vermesi gerekirdi. O zaman yeryüzünde insan kalmazdı. Bellehum mev'id. Onlara bir mev'id var. Bir süre tayin edilmiş, bir sözleşme zamanı var. Allah ile buluşma zamanı var her bir insan için. Allah Azze ve Celle ona bir ömür takdir etmiş. Filan zamana kadar sana mühlet demiş. İnsan belki onu bilmiyor ama herkesin hayatı meydandadır, bunu anlayabiliriz. Allah'ın bize mühlet verdiğini ve belli bir zamanımızın olduğunu anlıyoruz. Fıtratımız da bize bunu haber veriyor. Ve madem ki ne zaman öleceğimiz de belli değil, o mev'idin ne zaman olduğu, o sürenin ne zaman biteceği madem ki belli değil, her an olabilir, ona göre yaşamak zorundayız. Bu imtihan öyle bir imtihan ki, mekteplerdeki imtihanlarda süre belli. Önünüze saati koyuyorsunuz, ona göre soruları cevaplıyorsunuz. Hoca diyor ki zamanınız mesela 2 saat. Sorular da belli, zaman da belli, önünüzde de saat var. Ona göre gidiyorsunuz. Fakat bu dünya imtihanı öyle değil. Ne zaman vaktin dolacağı belli değil. Ne zaman zilin çalacağı belli değil. Ölüm nedir deseydiniz işte öyle söylerdim. İmtihanın bittiğini gösteren zilin çalmasıdır. Adeta zil çaldı ve kağıdı kalemi bırak dediler. Ya Rabbi, bir şey daha yapabilir miyim? 2 rekat daha namaz kılabilir miyim? Birisine 1 kuruş daha para yardımı yapabilir miyim? Bir kez daha Allah diyebilir miyim? Hayır denilecek, diyemezsin. Zamanın bitti. Bir satır daha yazabilir miyim? Yazamazsın. Kağıdı kalemi bırak diyecekler. Azrail seni beklemeyecek. Bellehum mev'id. Herkes için bir mev'id var. O yüzden Allah mühlet tanıyor. Herkese tayin ettiği, takdir ettiği bir mühlet var. O mühletin bitmesini bekliyor. Eğer öyle bir mühlet tayin etmiş olmasaydı derhal azap ederdi. Merhametinden dolayı mühlet vermiş bize. Merhametinden dolayı mühlet vermiş. Allah Azze ve Celle bizi yaratmasaydı da ne yapacağımızı bilmektedir. Ama kıyamet gününde ya Rabbi beni yaratsaydın, belki de ben öyle olmazdım, şöyle yapardım, böyle yapmazdım deriz diye Allah Azze ve Celle bizi bu dünyaya getirdi ve ya Rabbi bana biraz daha mühlet verseydin demeyelim diye mühlet verdi. Allah bilmektedir. Daha biz dünyaya gelmeden evvel Allah ne yapacağımızı bilmektedir. Bazı sapıkların dediği gibi Allah gaybı bilmeyen değildir. Elbette ki bilendir. Bilmese bizim gibi olur. Allah bize benzer mi? Biz de gaybı bilmiyoruz, Allah da bilmiyor olsaydı, o zaman bizden o meselede farklı olmamış olurdu. Halbuki Allah'a hiçbir meselede benzer yoktur. Leyse kemislihi şey, onun benzeri hiçbir meselede yoktur. Eğer gaybı bilmeseydi o meselede biz onun benzeri olmuş olurduk. Böyle bir şey düşünülemez. Allah bizim ne yapacağımızı biliyordu. Ama buna rağmen bizi yarattı ve bize mühlet verdi. O kulunun ne yapacağını, nasıl bir ömür geçireceğini bildiği halde yarın itiraz etmesin diye edemeyeceği kadar bir süre verdi. Bellehum mev'id. Ama onlar o mev'idi, o süreyi yanlış değerlendirdiler. Talebe imtihanda ne yapmalıydı, onlar ne yaptılar? Talebe imtihanda sorularla uğraşmalı, zamanını ona ayırmalı, sağa sola bakmamalı. Dışarıdaki uçuşan kuşları seyretmemeli, top oynayan çocuklara bakmamalı. Onun elinde zamanı kısıtlı. O bir müddet sonra sınıfta kalacak. Zamanını iyi değerlendirmediği takdirde böyle bir imtihanla karşı karşıya insan ve sağa sola bakıyor. Yıllarını boş şeylerle geçiriyor. İmtihandaki talebe zamanını nasıl iyi kullanmak zorundaysa, şu dünyada madem ki imtihandayız, madem ki şu dünya bir mektep, biz de şu dünyanın talebesiyiz, o halde biz de aynı şekilde davranmak zorundayız. Zamanımızı iyi kullanmak zorundayız. Ve bu imtihan ne zaman biteceği belli olmayan bir imtihan. Her an zil çalabilir, kalbimiz durabilir. Dolayısıyla ona göre yaşamak zorundayız. Ve herkese bir süre tayin edilmiş. İmtihana sokulmuş. Zamanını Allah biliyor, biz bilemiyoruz. Ve bu öyle bir imtihan ki, bu imtihanda nasıl giyindiğinizin önemi yok. Ne yediğinizin, ne içtiğinizin önemi yok. Fakir misiniz, zengin misiniz, önemi yok. Hatta bu imtihan daha da garibi. Bu imtihan öyle bir imtihan ki kobiye çekmek de mümkün. Kobiye alabilirsin. Yakınındakilere bakabilirsin. Onlar ne yaptıysa aynısını yapabilirsin. Hatta bu teşvik edilmektedir. Kopya vermek de serbest. Kopya almak da serbest. Allah böyle bir imtihan yarattı. Herkes salih olan insanlara baksın ve onlardan kopya alsın. Peygamberleri usvetun hasene olarak gönderdi. Bakın işte güzel örnek, onları örnek alın dedi. O mev'idiniz size verilen süre bitene kadar, imtihanınız bitene kadar haydi onları örnek alın. Bakın sağınıza solunuza. Yanlış yapanlarınkini yapmayın. Onlardan almayın. Doğru olanların yazdıklarını alın. Siz de aynısını yapın. Ne kadar çok kopya çekersen o kadar daha çok puan kazanacaksın. Kopya çekmenin serbest olduğu tek imtihan, dünya imtihanı. Kopya çekmenin serbest olduğu tek imtihan. Allah Azze ve Celle soruların cevabını veriyor. Hoca tahtada soruların cevabını da veriyor. Yazın diyor, falan sorunun cevabı filandır. Filan sorunun cevabı da falandır. Yazın diyor. Ama o sağa sola bakıyor, kuşları seyrediyor. Hocanın söylediklerini yazacağına, adeta imtihana inanmıyor. Bunun sonunda bir şeyler kaybettiğine inanmıyor. Kaybedeceğine inanmıyor. İnanmayan insanın hali, kendisine şöyle yaz deniliyor, yazmıyor. Sağındaki söylüyor, şöyle yaz diyor, onu da yazmıyor. Tutuyor kötülerin yazdığını yazıyor. Onların yaptığını yapıyor. Kötüleri örnek alıyor. Ve birden mühlet bitiyor. Azrail geliyor. Ve bir saniye müsaade eder misin diyor. Ama heyhat, müsaade edilmiyor. Ona soruyor melek, fîme kuntum. Böylelerine soruyor, ne yapardınız? Nasıl geçti ömrünüz? Size bir mühlet verildi. Bir mev'idiniz vardı. size bir süre tanınmıştı. Allah ile buluşma Allah ile buluşma zamanınız vardı. Allah ile buluşacaktınız, size bu haber verilmişti. Öleceksiniz ve Allah ile buluşacaksınız. Mev'id, vaat edilen zaman. Allah'ın vaat ettiği zaman, Allah ile buluşma zamanı, sözleşme demek vaat, sözleşme zamanı, o Allah ile, Allah'ın sizinle yaptığı bir sözleşme, filan zamana kadar sana mühlet veriyorum. Ama insan ona iman etmemiş ve boş bir hayat yaşamış. Soruların cevapları verildiği halde ne güzel imtihan. Soruların cevapları veriliyor, imtihandayken veriliyor. Ama onları yapmıyor. Kendisine şunu yap deniyor, onu yapmıyor. Gidip başka bir şey yapıyor. Halbuki imtihanda ve imtihan esnasında sorunun cevabı veriliyor kendisine. Bu insanın hiçbir mazereti var mı artık? Fîmâ kuntum diyecek melekler. Ne yapardınız? Ömrünüz nasıl geçti? Bunlar diyecekler ki kunna mustad'afîne fil ard. Halbuki yalan söylüyor. Yeryüzünde zayıf bırakılmış, aciz kimselerdik, bir şeyler yapamadık, ömrümüz boş geçti. Mücadele edecektik, etmedik, yapacaktık, yapmadık, amel işleyecektik, işlemedik. Zayıftık. Halbuki zayıf da olsan sana İmtihanda soruların cevabı verilmişti. Çalışamadım diyen talebe, hoca imtihanda soruların cevabını veriyor, daha ne söyleyeceksin? Ve bunlar reddolunacak. Bellehum mev'id. Len yecidu min dunihi mev'ile. O mev'idin dışında bir mev'il bulamayacaklar, bir sığınak bulamayacaklar. Onlar ne kadar süre verilmişse onlara ancak o kadar süre kullanabilecekler. Ondan daha ötesi olmayacak, ecellerini uzatamayacaklar. Bir saat geriye alınamadığı gibi bir saat de ileriye alınamayacak. Ve Allah'tan başka da bir sığınak bulamayacaklar. Hem onlara verilen zamandan başka bir zaman bulamayacak. Hayırlı ameller işlemek için, hayırlı ameller işlemek için başka bir zaman bulamayacak. Başka bir söz kendisine verilmeyecek. Başka bir mev'id olmayacak. Ki ona sığınsın da birinci hayatında yapamadı, ikinci hayatında yapsın. Birinci mev'idinde yapamadı, ikinci mev'idinde yapsın. Yok böyle bir şey. Ölecek ve öldüğünde, kıyamette tekrar dirildiği zaman, cehennemlik olacağını anladığı zaman diyecek ki, ya Rab, irci'ne namel saliha, bizi dünyaya geri döndür, salih ameller işleyelim. Yani bana yeni bir mev'id tayin et ey Rabbim. Bana yeni bir zaman tayin et. O zaman, o zamanı bana tayin et, yeni bir zaman ver, bana yeni bir mühlet tanı, bana yeni bir süre tanı ki bu sefer adam gibi yaşayacağım. Bu sefer imtihanda kağıdımı dolduracağım, dediğin gibi yapacağım. Halbuki yalan söylemektedir. En'am suresinde Allah ona cevap verir. Onların istedikleri onlara verilse, tekrardan dünyaya gönderilseler, tekrar aynı hayata dönerlerdi. O men olundukları hayata, haramlarla dolu hayata tekrar dönerlerdi. Allah bilmektedir kimin nasıl yaşayacağını. Allah zaten daima bütünleme şansı veriyor. Onlar orada bir daha bütünleme hakkı isteyecekler. Bir mev'id daha. Halbuki zaten adı üzerinde mev'id. Sözleşme yapılmış bitmiş. Bir daha sözleşme üzerine sözleşme olmaz. Onlar bütünleme hakkı isteyecekler. Hayır denilecek. Bütünleme size daha evvel verildi. yıllar evvel yapmadığını, 10 sene evvel yapmadığını 9 sene evvel yapaydın. 9 sene evvel yapmadığını 8 sene evvel yapaydın. Onların her birisi bir bütünleme hakkıydı. Anlamak istemedin. 2 sene evvel yapmadığını geçen sene yapaydın. 3 gün evvel yapmadığını 2 gün evvel yapaydın. 2 gün evvel yapmadıysan dün yapaydın. Dün de yapmadın, bari bugün yapaydın. Yarın, yarın senin değil. Yarın senin değil. Gün bugündür. Yarın yaşayacak mıyız bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle herkese yeterince bütünleme hakkı verdi. İçimizdeki ses, sağduyu bize yanlış yapıyorsun dedi. Tevbeye bizi davet etti. Kur'an bizi tevbeye davet etti. Hazreti Peygamber bizi tevbeye davet etti. İçimizdeki fıtrat bizi tevbeye davet etti. İslam davetçileri bizi tevbeye davet etti. Gördüğümüz rüyalar bizi tevbeye davet etti. Ama bütün bunların hepsini reddetti ve hayatını değiştirmemek için üzerinde durmadı, düşünmek istemedi. Tembel talebe gibi. Tembel talebe gibi. Her seferinde çalışmaz ve her seferinde der ki bir dahaki imtihana güzel çalışacağım. Yine aynısını yapar, yine aynısını yapar, yine aynısını yapar. 100.000 defa daha imtihana girse yine aynısını yapar, yine aynısını yapar. Değişmeye karar vermedikten sonra insan değişmez. Karar vermek zorunda insan. Karar vermenin yeri şu anındır. Karar vereceğin an şu andır. Karar vereceğin yer şurasıdır. Yarına kalacak mısın bilmezsin. Yarın karar vermek şu anda karar vermekten daha zordur. Evde karar vermek burada karar vermekten daha zordur. İş yerinde karar vermek burada karar vermekten daha zordur. Burada karar veremiyorsan hiçbir yerde karar veremezsin. Karar vereceksin ve iş bitecek. Karar vermek işin yarısından fazlası. Başka bir sığınak yok. Allah Azze ve Celle onlar başka sığınaklar arayacaklar buyuruyor. Başka sözleşmeler yapmak isteyecekler. Ya Rabbi bir süre daha versen mühlet, mev'id. Hayır denilecek. Ya Rabbi beni dünyaya geri döndürsen. Hayır denilecek. Ya Rabbi beni toprak yapsan. Hayır denilecek. Ya Rabbi beni öldürsen. Hayır denilecek. Ölmeyeceksin de. Sana yeterince şans verildi. Böyleleri ahirete gitse geri gelse. Vallahi hayatlarında zerre kadar bir şey değişmez. Herhalde rüya gördüm derler. Olur biter. Herhalde o rüyaydı derler. Veya sonraya teher ederler. Evet derler. Şimdi de hala yapmıyorum ama sonra yapacağım. Sonra yapacağım. Sonra hep sonraya teher ederler. Halbuki hiçbir günün 25. saati olmadı da olmayacak da. Hiçbir haftanın 8. günü olmadı da olmayacak da. Hiçbir yılın 13. ayı olmadı da olmayacak da. Hep sonraya tehir edenler, hayırlı işler yapmak için hep sonraya bırakanlar, bilsinler ki o zamanı hiçbir vakit bulamayacaklar. Güzel işleri sonraya tehir edenler, bilsinler ki bugün zor olan yarın da zor olacak. Bilsinler ki bugün şeytan varsa yarın da var. Bilsinler ki bugün nefsine zor geliyorsa yarın da zor gelecek. Ya Allah deyip başlamaktan başka çare yok. Allah'a bir adım atacak ve Allah ona iki adım atacak. Allah gafurdur ve merhamet sahibidir. Hem bağışlar hem de kuluna merhametiyle muamele eder. Kutsi hadiste öyle buyuruyor. Allah Azze ve Celle'den peygamberimiz rivayette bulunuyor. Buyuruyor ki Rabbim buyurdu ki kulum bana bir adım atarsa ben ona iki adım atarım. Kulum bana yürürse ben ona koşarım. Ama o kuldur, ilk adımı atmak zorundadır. Onun bağışlanmaya ihtiyacı var, Allah'ın yok. Onun cennete girmeye ihtiyacı var, Allah'ın yok. O kuldur, Allah Allah'tır. Kul Rabbine doğru bir adım atacak. Allah da ona o zaman iki adım atarım buyuruyor. Tutarım onu elinden, ona yardım ederim. Yeter ki bir adım atsın. Ama bir adım atmadan, hiçbir şey yapmadan, bedavadan hidayet isteyenler o hidayeti bulamazlar. Kulluğunu yapmak zorundasın. Hem kulluk güzeldir. Kul olmak kibirli olmaktan güzeldir. Secde etmek etmemekten güzeldir. Tevazu kibirden daha güzeldir. Kul olmak nefsani arzulardan daha lezzetlidir. Ama o lezzeti hiç almamış olan, o ne ki diyebilir, nasıl ki diyebilir? Kebap yemeyene kebabın lezzeti anlatılır mı ki? Kul olduğunu hissettiği an o lezzetin hiçbir şeyde olmadığını görecektir. Kulluk ona dünyanın en büyük mutluluğunu verecektir. O zaman Rabbine daha fazla adım atacaktır. Ve Allah Azze ve Celle'ye doğru yürümeye kalkışacak, yürümek isteyecektir. Ve Allah da ona koşacaktır. Ve gel kulum diyecektir. Allah Azze ve Celle zaten herkese aslında ilk adımı atması için gereken fıtratı vermiştir. Her doğan İslam'a temayüllü olarak doğmaktadır, yaratılmaktadır. İslam inancına uygun bir şekilde, İslam'ın amellerine, farzlarına uygun bir şekilde, haramlarından tiksinecek bir şekilde yaratılmaktadır. Farzları kabul edecek, haramlardan da uzak duracak bir fıtratla yaratılmaktadır. Dinsiz olan birisi bile insan öldürmenin kötülüğünü bilir. Dinsiz bile içkinin kötülüğünü bilir. Dinsiz bile kumarın kötülüğünü bilir, faizin kötülüğünü bilir, zinanın kötülüğünü bilir. Herkesin fıtratı kendisine doğruyu söyler. Her doğan bu şekilde yaratılıyor. Aslında Allah, Allah'a ilk adımı atsın diye kuluna gerekenleri veriyor. Ama kul bütün bunlara rağmen adım atmak istemezse, kendi üzerinde bunca hakkı olan Rabbine, kendini yaratan, rızkını veren, yol gösteren, elini ayağını veren, gözünü kulağını veren Rabbine karşı bu kadar lakayt davranırsam ve bu kadar gayri ciddi meseleye bakarsa, Allah ona neden hidayet etsin ki? Başka bir mev'id isteyecekler ama başka bir mev'id yok. Ve başka bir mev'ide sığınamayacaklar. Ya Rabbi, birinci hayatımda berbat yaşadım, İkinci hayatı ver. Ona sığınmak isteyecek, reddedilecekler. Ve tilke al-kura ehleknâhum lemmâ zalemû. Şu şehirler, ey Resulüm, şu şehirler nicelerini Allah helak etti. Zulmettikleri zaman, zulmettiklerinde şirk en büyük zulümdür. Çünkü şirk en büyük günahtır. Çünkü şirk sonsuz bir hakikati inkar etmektir. Şirk Allah'ı insana benzetmek ya da Allah'ı mahlukata benzetmektir. Ya da mahlukatı Allah'a benzetmektir. Her ikisi de sonsuz bir cinayettir. İster Allah'ı bir mahluka benzetin, onun Allah'ı denk gibi görün. İsterseniz bir varlığı Allah'a benzetin, istersen Allah'ı bir varlığa benzetin. Sonuç itibariyle her ikisi de sonsuz bir cinayettir. Çünkü insan ile Allah arasında ya da bir mahluk ile Allah arasında, Halık ile mahluk arasında fark sonsuzdur. Bu sonsuz farkı inkar etmek, sonsuz bir cinayet işlemektir. İşte ondan dolayı insan ebediyen cehennemlik olur ve kendisini ebediyen cehenneme atan kendisine zulmetmiştir. Hem de sonsuza kadar zulmetmiştir. Çünkü oradan hiç çıkmayacaktır. Madem ki oradan hiç çıkmayacak, o halde kendisine sonsuza kadar zulmetmiş demektir. Bir insana bir tokat vursanız bu zulüm. Haksız yere bir çelme taksanız zulüm. Ateşe itseniz zulüm. Kendinizi ateşe itseniz nasıl zulüm olmaz ki? Hem de cehennem ateşine, hem de ebediyen. Zulmettikleri zaman şu şehirleri, memleketleri, ülkeleri yıkıma uğrattık. Onları helak ettik. Kimini rüzgar ile, kasırgalar ile, kimini deprem ile, kimini tufan ile, bildiğimiz bilmediğimiz ceza şekilleriyle, Sebe kavmini, Semud kavmini, Lut kavmini, falanları filanları, Nuh'un kavmini, çeşit çeşit milletleri çeşit çeşit azaplara düçar ettik. Neden? Allah'ın merhametinin yüksek olduğu bildirildikten sonra bu söyleniyor. Yani Allah merhametsiz olduğundan zulmetmiş değil. Ve Rabbuke el gafur. Senin Rabbin el gafurdur. Ve zurrahmedir. Buna rağmen eğer böyle azap ediyorsa demek ki adalet onu gerektirmektedir. Allah'a akıl vermeye veya ondan daha fazla merhametli olmaya kalkışma. Ya Rabbi neden azap ediyorsun deyip de Allah'tan daha fazla merhametliymişsin gibi düşünme. Allah el-gafurdur, sen değilsin. Allah zurrahmedir, sen değilsin. Allah tevvaptır, sen değilsin. O bütün bu sıfatlarına rağmen ona azap ediyorsa demek ki adalet onu gerektiriyor. Demek ki o adam adam değildir. Demek ki o ebedi bir azabı hak etmektedir. Neden şirke düşüyor ki? Neden? Şirkin hiçbir açıklaması yok. Şirki mazur gösterecek hiçbir şey yok. Hadi nefsine uydu, zina etti. Hadi nefsine uydu, içki içti. Hadi nefsine uydu, öfkelendi, bir adam öldürdü. Bunları anladık. Anladık da şirki anlayamıyoruz. Neden insan Rabbine ortak koşar? Neden bir varlığı Allah'ın makamına çıkartır? Neden mezardaki atasının izinden gider de peygamberin izinden gitmez? Neden gökteki yıldıza tapar da Rabbine ibadet etmez? Neden fareye tapar da ineğe tapar da Rabbine tapmaz? Neden Rabbine ortak koşar? Neden bir kadından doğan, yemek yiyen İsa'yı Tanrı olarak görür? Neden? Hiçbir haklı gerekçesi yok. İşte ebedi cehennemin bir sebebi de budur. Zulmettikleri zaman biz de onları helak ettik. Demek ki zulüm helaki gerektiren bir günahtır. Allah Azze ve Celle bir takım günahlara müsaade ettiğini, mühlet verdiğini biraz evvel söylemişti. Bellehum mev'id diyerek. Herkese bir mev'id var. O zamana kadar Allah ona mühlet tanıyor. Ama zulmettiği zaman daha fazla mühlet tanınmıyor. Bir alimin bir talebesi varmış. Talebe bir gün elinde testi pınara gitmiş. Su dolduracak. Sıra kendisinde olduğu halde koca bir adam. Ama adam olmayan birisi. atıyla gelmiş, atı çocuğun üzerine sürmüş. Hem çocuğun sırasını zorla almış, hem de çocuğun testisi yere düşmüş, kırılmış. Çocuk üzgün bir şekilde hocasının yanına gidiyor. Hocası bakıyor ki, çocuk çok üzgün. Ne oldu evladım diyor, bir şey mi başına geldi? Diyor, hocam böyle böyle oldu. Hocası, şeyhi ona diyor ki, sen o adama ne yaptın? Bir şey demedim hocam diyor. Utandım, kocaman adam, ben ona bir şey diyemedim. Oğlum git ona cevap ver. Ona birkaç laf söyle gel dedi. Çocuk gitti. Bir şeyler söyleyecekti ama terbiye görmüş bir çocuk. Söyleyemedi. Geri döndü geldi. Hocası dedi ki oğlum söyledin mi? Yok hocam söyleyemedim utandım dedi. Git dedi hocası tekrar. Oğlum acele et. Acele et git ona derhal bir şeyler söyle. Yoksa kötü bir şey olacak dedi. Çocuk bu sefer hocasının dediğini yapma niyetiyle, bir şeyler deme niyetiyle gitti. Gitti ama bir de ne görsün? Adamın atı adama bir çifte vurmuş, adam oraya düşmüş ölmüş. Hocası kendisine dedi ki oğlum işte ben de bundan korkuyordum. İşte ben de bundan korkuyordum. Sen o zulme uğradığın zaman cevap verseydin Allah devreye girmez o adama mühlet verirdi belki. Ama sen susunca Allah Azze ve Celle onun azabını kendi üzerine aldı. Onun cezasını kendi üzerine aldı. Sen kendi hakkını savunacaktın. Hakkını savunmayınca Allah ona bela verdi, şiddetli verdi. Ben de bunu kastediyordum ve bundan korkuyordum dedi. Zulüm cezayı acele ettirir. Birisi zulmettiği zaman onların cezası acele ettirilir. Erkene alınabilir. O yüzden Araplar demiş, El küfrü yedum ve zulmü la yedum. Küfür devam etse de zulüm devam etmez. Bir devlet kafir olsa da adaleti sağlıyorsa devam edebilir. Ama bir devlet Müslüman olsa bile eğer zulmediyorsa devam etmez. Allah kafire tanıdığı mühleti zalime tanımaz. Bellehum mev'id. Hepsi için tayin edilmiş bir süre var. Evet o süre var ama zulmetmeye başladıkları zaman süre bitmiş demektir. Şirke düştükleri zaman en büyük zulmü yapmışlardır. Ya da birbirlerine zulmetmeye başladıkları zaman Efendimizin ifadesiyle benim ümmetimi içlerinden zalim olana ey zalim diyemezken görürsen, zalime zalim demekten korkar hale geldiklerini görürsen, ümmetimden iş geçmiş, onlara veda edilmiş demektir. Öyle buyuruyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ümmetim zalime zalim diyecek diyor yani. Zalimin karşısında susmayacak. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır buyurulmuş. Zalime zalim denilecek ki zulmüne devam edemesin. Zalime zalim denilecek ki zulüm yayılmasın. Zalimden korkarlarsa insanlar, zalimler daha da zalimleşir. Ceza amelin cinsindendir. Zalimden korkanlar daha büyük zulümlerle, korkularla karşı karşıya kalırlar. O zalimin başını büyüttükçe büyütürler. Büyüttükçe büyütürler, firavunlaştırırlar, nemrutlaştırırlar. Artık ondan sonra ona karşı koymaları hiç mümkün olmaz. Çok daha büyük korkular yaşamak zorunda kalırlar. İşte bir memleket zalime zalim demiyorsa, harama haram demiyorsa, bir memleketin cemaatleri, bir memleketin hocaları eğer hakikatleri konuşmuyorlarsa, Onlar da zulme ortak olmuşlar demektir. Ve zulmün karşısında susanlar helaki beklesinler. Peygamberimiz buyuruyor, ya emri bil maruf nehyi anil münker yaparsınız. İyiliği anlatır, kötülükler engel olur, zulme engel olursunuz. Ya da Allah evvelkileri azap ettiği gibi size de azap eder, sizi de helak eder. O zaman içinizdeki iyiler dua eder ama duanıza icabet edilmez. Neden dualara icabet edilmiyormuş? Neden dualar kabul edilmiyor? Emri bil maruf nehyi anil münker görevini yapmayan adam hangi yüzle elini Allah'a kaldırıyor? Hep istiyor ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Emri bil maruf nehyi anil münker yapmayanın duası suratına çarpılıyor, olmasın. Zulmettikleri zaman onları helak ettik. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin bir kanunu bu, sünnetullah. Bize sünnetini açıklıyor. Ta ki Allah'ın sünnetlerini bilelim de ona göre yaşayalım. Ne zaman helak ediyormuş Allah? Kuralını açıklıyor. Nasıl ki yer çekimi kanununu koymuş, nasıl ki buna benzer fizik kanunları, on binlerce fizik kanunu, matematik kanunu, kimya kanunu, nasıl ki yıldızlar arasına itme çekme kuvvetleri kanunlarını yerleştirmiş, Allah aynı şekilde toplumlarla ilgili de kanunlar koymuş. Ve işte o kanunlardan birisi bu. Toplum zulmetmeye başladığı zaman onları Allah helak eder. Ve ce'anna li mehlikihim mev'ide. Ve onların helaki için de bir süre tayin etmiştik, bir zaman tayin etmiştik, bir mev'id tayin etmiştik. Nasıl ki yani insanlar için hani mev'id vardı. Bellehum mev'id. Her bir insan için bir süre, bir tayin edilmiş zaman, daha evvelden belirlenmiş bir vakit vardı. Aynı şekilde toplumlar için de böyle bir vakit var. Nasıl ki insanın ömrü varsa toplumların da öyle ömrü var. İbn Haldun, tarihin filozofu, mukaddimesinde toplumların ömrü üç batnı geçmez der. Kurucular, sonra onların izinden gidenler, taklit ediciler ve sonra onlardan sonra gelen nesil, rahat ediciler, yiyiciler. Önceki nesil kurar, zahmet çeker, sonrakiler taklit eder. Biraz çalışsa bile çok da çalışmaz. Onlardan sonra gelen nesiller ise tamamen yiyicidirler. Ve ondan sonra gelen nesilde o devlet çöker. Üç dönem yaşar, dördüncü dönem geldiği zaman çöker. Üçüncü dönemin sonunda çöküş dönemi gelir. Allah'ın böyle toplumlara koyduğu kanunlar var. Görevini yapmayan toplumlar. Onlarla ilgili Kur'an buyuruyor ki وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمَا. Onları yeryüzünde topluluklar halinde parçaladık. Türkiye, Suriye, Mısır parça parça ettik. Görevlerini yapmayan toplumlardan o sancak alınır, o şeref alınır. Ümmet olmak bir şereftir. Sancağın Allah tarafından teslim edilmesidir. İshak oğullarından alınıp İsmail oğullarına verilmesi, bu ümmete sancağın verilmesi, şerefin verilmesi, ama daha evvelki ümmetlere uygulanan kanun bizim için de geçerlidir. Onlara da sancak verilmişti, İsrail oğullarına. Görevlerini yapmadıkları zaman onlardan alındı. وَقَدَّعْنَاهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمَا. Yeryüzünde topluluklar halinde parçaladık. Kanun. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. Ondan evvel ve belevnahum bil hasenat ve seyyiat. O parçaların her birini hasenelerle, güzel olaylarla, kötü olaylarla imtihana soktuk. Demek ki parçalanır, sonra her bir parçada, Türkiye'de, Suriye'de, Mısır'da her bir parçada imtihanlar yaratılır. ثُمَّ اَنْشَعْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَر۪ينَ Sonra onların arkasından da başka nesiller inşa edilir. O hasenelerle, seyyelerle imtihan edilen nesilden sonra yeni nesiller yaratılır. İmtihanı kazanmış olanlardan yeni nesiller yaratılır. Türkiye'de bir nesil, Suriye'de bir nesil, Mısır'da bir nesil. Toplumuna öncülük yapacak, motor olacak olan nesiller yaratılır. Onlara sancak tekrar teslim edilir. Bu Allah'ın kanunu. Allah Azze ve Celle vazifesini yapmayan ve zulmetmeye başlayan, güçlendikçe insanlar zulmetmeye başlarlar. Mevki ve mal sahibi oldukları zaman bir müddet sonra zulmetmeye başlarlar. Halbuki zulmetmeye başlamak o devletin ya da o insanın bitmesinin başlangıcıdır. Zulüm kendi kendini vuran bir silahtır. Zalimler sonuç itibariyle yok olur. Hiçbir zaman despotlar devam edemez. Diktatörlük hiçbir zaman devam etmez. Eninde sonunda diktatör yorulur. Ve diktatörün zulmüne sabredenlerin sabrı biter. Ve bir gün fırsatını buldukları zaman toplum bomba gibi patlar. İşte o zaman o zalimlerin sonu gelmiş demektir. Zulmettikleri zaman Allah Azze ve Celle o toplumdan bir Musa yaratır. Firavun da böyle zulmediyordu. Oğlanları öldürüyor, kızları sağ bırakıyordu. Kur'an buyuruyor ki biz de o İsrailoğullarını, o zulme uğrayanları kurtarmak istiyorduk. Onları yeryüzünde iktidar sahibi yapmak istiyorduk. Ve işte o zaman ve evhayna ile ummi Musa en erdi'i, zulmün arttığı, Firavun'un zulmünün arttığı o dönem geldiği zaman Musa'nın anasına vahyettik. Musa'yı emzirmesini vahyettik. Yani bir Musa yarattık. Demek ki zulmün arttığı dönemlerde Allah Musa'lar yaratır. Ve o Musa'lar büyür büyür. Demek ki zulümden 30 sene 40 sene sonra bir Musa gelecektir. Ve o zulmün hesabını soracaktır. Zulme başladıkları zaman kendi kendilerini bitirmeye başlamışlar demektir. İşte şu nice şehirleri helak ettik. Böylelerini haksızlık yapmadık yani. Lemme zalemu, zulmettikleri zaman helak ettik. Haksızlık yapmadık. Allah'a akıl vermeye kalkışmayın. Neden demeyin. Alim ve hakim olan ve gafur ve zurrahme olan bir Rabbiniz var. Her yaptığının bir hikmeti var. Her şeyi bilendir ve merhamet sahibidir. Ona merhamet öğretmeye kalkışmayın. Neden ya Rabbi demeyin ve bir memlekette bir musibet olduğu zaman tabiat olayı diye yorumlamayın. Deprem olduğu zaman tabiat olayı diyenler. Kur'an diyor ki hangi memleketi helak ettiysek lemme zalemu. Zulmettikleri zaman. Zulmettiklerinde keyfi olarak değil yani. Tabiat olayı değil yani. Ve ma asabekum min musibetin fe bima kesebet eydikum. Sizin başınıza gelen her musibet ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Allah zalim değildir. Eğer günahlarımızdan dolayı değilse o zaman Allah'ın zalim olması gerekir. Kim bunu söyleyebilir? Tabiat olayı diye yorumlayanlar. Kur'an bize geçmiş kavimleri, helak edilen kavimleri anlatıyor. Burada da söylüyor işte. Ne zaman helak ettik diyor. Zulmettikleri zaman helak ettik. Allah böyle buyurduğu halde hiçbir kavmin haksız yere helak edilmediğini ifade ettiği halde böyle konuşanlar, tabiat olayı diyenler, Bunlar nasıl bir tabiata iman ediyorlar? Bunların iman ettiği tabiatın Allah'ı yok mudur? Bunların iman ettiği tabiat acaba kendi kendine mi harekete geçiyor? Bir yaprak Allah'ın emri olmadan ağaçtan yere düşmüyor. Nasıl olur da şu koca depremler, şu koca memleketler helak olur? Allah'ın emri olmadan mı tabiat harekete geçiyor? Kur'an-ı Kerim helak edilen kavimleri söyledikten sonra buyuruyor ki fe'tabiru ya ulil ebsar. İbret alın. İbret alın ey basiret sahipleri, kalp gözü kör olmamış olanlar. Kalp gözü kör oluyor insanların. La ta'mel ebsar. Şu gözler kör olmaz aslında. Velakin ta'mel kulub. Ama kalpler kör olur. Elleti fi sudur. Şu göğüslerinizdeki kalpler var ya, işte aslında kör olan odur. Gerçek ama odur. Onlar görmek istemezler ve tabiat olayı derler. Başka şeyler söylerler. Mesele nedir? Mesele aslında hakikatin anlaşılmasını istememektedirler. Günahlarımızdan deseler hayatlarını değiştirmeleri gerekecek. Şu günahları kaldırmaları gerekecek. Doğruları konuşmaları gerekecek. Zalimlerle karşı karşıya gelmek zorunda kalacaklar. Şu haramdır diyecekler. Benim memleketimde olmamalı diyecekler. O düzenin dinamik güçleriyle karşı karşıya gelecekler. Müslümanların toprağında içki fabrikası olamaz. Müslümanların toprağında zina evleri olamaz. Müslümanın toprağında faizli bankalar olamaz. Müslümanların toprağında kumarhane olamaz. Müslümanların toprağında çıplaklık olamaz. Bunu dedikleri zaman sistemlerin sahibi olarak kendini gören, memleketin sahibi gibi kendini gören, o dinamik güçlerle karşı karşıya geleceklerini bildikleri için hakikatleri konuşmazlar. Ve işte bu bunlardan dolayı başımıza şunlar geliyor demek istemezler. Onu dedikleri zaman o güçlerle karşı karşıya gelmekten korkmaktadırlar. Ayetleri saklamaktadırlar. Kur'an helak edilen toplumların, azaba uğrayan toplumların sebepsiz yere değil, Allah'a isyanlarından dolayı bu azaba uğradıklarını bildirdiği halde bunun üzerinde hiç durmazlar. Bir kısmı satılmıştır, bir kısmı da korkaklığından böyle davranmaktadır. Allah Azze ve Celle her şeyi yerli yerine koymayı, her şeyi doğru bir şekilde anlamayı nasip eylesin. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.